Sayın seyirciler, günün sonunda programının bu akşamki bölümünde ben Mustafa Necati Yıldırım ve arkadaşım Çağlar Tekin yine Türkiye'nin çılgın gündeminde 3 maddeyle karşınızda olacağız. Vaktimiz var, hızlıca girelim. Gündemin 3. maddesinde neden bahsedeceğiz Çağlar?
Gündemin 3. maddesi, tabii Türkiye'de tabii biz her seferinde 3 gündem maddesi seçiyoruz ama birbirinin içine geçen bir gündemler dünyası içindeyiz. Şimdi Suriye bizim değişmez gündemlerimizden biri haline geldi. Aslında dünyada ne olduğu meselesi bize hep Suriye üzerinden evet. Yansıyor.
Ne güzel eskiden bir Orta Doğu sorunundan bahsederdik değil mi?
Böyle tabii artık Türkiye'nin Suriye meselesi.
Dış politika işte Suriye oldu.
Şimdi Suriye gündemini çeşitli başlıklarda ele alacağız. Rusya ile yaşanan gerilimler, Amerika ile yaşanan pazarlıklar ve gerilimler.
Seçim satmayla neler olup bitecek?
Seçime doğru giderken Rusya ve Amerika'dan ne gibi hediyeler bekliyor Erdoğan? Biraz bunu yoklayacağız bu başlıkta.
Evet, buna dönmek üzere hemen ikinci maddeye geçelim. Tabii ki Türkiye'nin gündemini bir haftadır, hatta biraz daha uzun bir süredir Palu ailesi sarsıyor. 7 kısım tekmili birden Türkiye diye görmek istedik bu manşette Palu ailesini. Biraz da onu irdeleyeceğiz. Gündemin birinci maddesinde ise...
Birinci maddesi ise İzban başlığı. Bir grev süreci yaşandı. Grev sürecine karşı hem hükümetten hem CHP'den benzer açıklamalar geldi. Hı hı. CHP'nin sendikalı eski disk başkanı vekilleri dahi İzban'ın hı hı. arkasında başka şeyler olduğunu iddia edecek kadar ilginç
evet. geldiler. Çok komik gerçekten yani.
Bir sendika başkanının böyle açıklamalar yapması... Yani Türkiye'nin halini yansıtır.
Bir de telefon konumuz olacak bununla ilgili olarak.
Geldi. İkinci bölümde bir konumuz olacak. Sendikanın İzban'daki iş yeri temsilcisi.
Berkant Arda.
Bağlanacak. Neler yaşandığını, bize anlatılan aslında gazete manşetlerine çıkarılan başlıkların ne kadar gerçekten uzak olduğunu gösterecek. Buna dair de kimi gündemimiz olacak.
Evet, tekrar verecek. Başa dönersek Suriye. Senden biraz dinleyelim şu süreçte. İşler iyice biraz karışıyor. Amerika'nın önce çekiliyoruz demesi, sonra Kürtlerle ilgili açıklaması, Türkiye'nin buna varyansın etmesi. Ama eninde sonunda Türkiye'nin operasyon yapacağız noktasındaki derdi belirsiz bir tarihe ertelenmiş görünüyor.
Öyle, hatta Suriye çift gündemli bir hale geçti. Bunlardan bir tanesi senin de söylediğin bu Fırat'ın doğusu. Yani YPG'nin Amerika ile beraber şu an kontrolü tuttuğu Suriye'nin zengin bölgeleri. Hı-hı. Bir diğeri de Türkiye'nin kefil olduğu, Türkiye'nin garanter olduğu İdlib'de cihatçıların kontrol ettiği bölge. Hı hı. Orada da bir iç çatışmalar süreci yaşandı. Cihatçı örgütler birbirine girdi. Zaten bölgenin %60'ından fazlası El-Kaide tarafından kontrol ediliyordu. Şu an bu oran %80'in üzerine çıktı. Oradaki gidişatta aslında bizim geçmişte yaptığımız uyarılar, bizim programı da
evet,
bir kısmını kısa kapatalım istersen de ondan sonra Fırat'a tamam. geçelim. Biz bu programda bunu uyarmıştık. Hı-hı. Sadece bu programda değil, yazılarımızda da başka yerlerdeki programlarda, başka insanlar da uyardı. Neydi bizim uyarımızın temel durumu? Türkiye'nin İdlib'deki kefil olduğu örgütlerin her biri cihatçı.
Evet.
Yani bir kısmı doğrudan El-Kaide'ye bağlı, bir kısmı El-Kaide ile ciddi gönüllü ilişkilerine sahip, bir kısmı El-Kaide tarafından kurulmuş ama uluslararası arada aldığı destek devam etsin diye işte aralarına, ki bunu da açık açık gizlemeden yaptıkları açıklamalarla kısmen bir mesafe varmış hale getirdiler. Mesafe varmış gibi gösterdiler. Hı-hı. Bir kısmı ise doğrudan biat etmiş halde olmasa dahi ideolojik anlamda El-Kaide'den çok farklı olmayan örgütler. Bunların işte başında şu an İdlib'in %80'inden fazlasını kontrol eden HTŞ diye geçen aslında Nusra cephesi olarak.
Sonuçta ılımlı dinler. Muhalif diye ne kadar boyarsan boya. Ya
Nusra cephesi doğrudan El-Kaide.
Yani tutmuyor boya üzerine.
Tabii şimdi o dönemde bir uluslararası koalisyon içerisinde de saldırıya maruz kalmamak için El-Kaide ile bir
mesafe koydu.
Mesafe koydular ama Nusra cephesi ona rağmen hem BM'nin hem son olarak Türkiye aldı terör örgütleri listesine. Bu anlamda terör örgütleri listesinde olan dünyanın tamamının terör örgütü kabul ettiği ve İdlib'in şu an %80'inden fazlasını kontrol eden örgüt. Burada bir ateşkesse vardılar bir süre için, 15 günlük bir periyot için. Hoş, gerçi 2 gün önce vardılar bu ateşkesse. Anadolu Ajansı bugün duyurdu. 2 gün neyi beklediler bilmiyorum. Bir diğer başlık, yani bu alanın içerisinde işte Türkistan İslam Partisi gibi örgütler var. Bunlar Türkiye üzerinden girdiler. Buraya Uygur Türklerinden oluşuyorlar ağırlıklı olarak. Bunlar da Nusra Cephesi'nden, buradaki güçlü müttefiklerinden bir tanesi.
Çin'le de başımızı belaya sokan bir olay burası.
Tam bu. Yani işte Çin'le şu an 2012'den sonra güçlenen bir Türklerin girmesine yönelik sıkıntı vardı. Bu sıkıntının temel sebebi de bu Uygurlu Türkler aslında. Buradaki El-Kaideciler, yani El-Kaide'ye biatlı bir örgüt. bayağı da bir çirkin, vahşi bir örgüt sistemi bahsettiğimiz. Türkiye ile yakın ilişkileri olan Nurettin Zengi Tugay'ı vardı. Hı hı. İşte Nusra cephesi bunu sildi. Hı hı. Bu esnada. O Zengi Tugay'ların da şeyden biliriz. 11 yaşında Filistinli bir çocuğun pick-up'ın sırtında kafasını kesmişlerdi. Bu ılımlı örgütler listesinde bu örgüt.
Allah'tan ılımlılar yani bir de.
İşte Suriye'deki ılımlılar bu. Yani en ılımlı dediğimiz örgüt bundan ibaret. Nurettin Zengi tadında ılımlılıklara sahipler.
Ilımlı cihatçı ne demekse zaten.
Yani, ya bu evet işte yani, bize böyle yedirmeye
yani,
çalıştılar.
Kavramsal olarak olacak şey değil yani.
Yani nihayetinde orada şeriat isteyen, şeriat gereği olarak da kendi, yani şey demiyorum sadece kendim, Sünni olmasına falan gerek yok. Sünni İslam'ın içerisinde de kendilerine ait olan, kendilerinin yorumuna uymayan herkesin kafir yani.
Fraksiyon tabir ettiğimiz.
Evet, evet, kendi fraksiyonundan olmayan herkesi öldürmeye yeminli örgütlerden bahsediyoruz. Geçen hafta kısmen burada da girdik işte bu yılbaşından sonra Taksim Meydanı'ndaki bu Suriyeli meselesine. Yani Suriyeli diye değerlendirmemek gerek kısmını o yüzden de istemiştik. Evet, evet. Bunlar cihatçılar. Yani etnik kimliği, milliyeti, mezhebi fark etmez.
Evet, cihatçının bir yerli olması diye bir şey yok yani. Cihatçı, cihatçı.
Dünyanın her yerinde katiller. Evet, Türkiye'de sıralarını bekliyorlar.
Peki seçime Fırat'ın, doğru o kısma gelirsek Fırat'ın doğusuna.
Fırat'ın doğusuna geçersek, şimdi Amerika'nın ben çekileceğim demesinden sonra işler bir karışmıştı.
Kolpa çıktı zaten abi.
Yani bir tarih vermemekle beraber Amerika buradan kurtulmaya çalışıyor.
Evet.
Ha bu kurtulmaya çalışma dediğimiz şey yani tamam arkadaş ben bıraktım gittim Amerika böyle gitmez. Amerika ne yapmaya çalışıyor? Amerika'nın temelde yapmaya çalıştığı şey burayı Türkiye'ye paslayıp Türkiye üzerinden karıştırmaya
devam etmek
planları var. Orada da bir çıkmazı var tabii. Türkiye'nin YPG ile bir sorunu var. Terör örgütü olarak addediyor Ankara YPG'yi. ABD terör örgütü olarak tanımıyor, müttefi olarak görüyor. Sahadaki hiçbir güç de YPG'yi terör örgütü olarak tanımıyor Türkiye dışında.
Rusya dahil.
Tabii Rusya, Suriye bunların hiçbirisi tanımıyor. Bir tek Türkiye terör örgütü olarak tanıyor. Bundan kaynaklı bir gerilim var. YPG'nin Şam'la yaptığı bir yakınlaşma süreci var. Bugün hatta Faysal Miktat da yani Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı da bir açıklama yaparak sürecin hızlı ilerlediğini düşündüğünden iyi ilerlediğini, kimi gelişmeler açık olduğunu söyledi. En azından umutlu olduğunu söyledi.
Bütün bunlar olup biterken hükümete bir seçime doğru işte zafer çığırtkanlığı yapabileceği bir şey lazım. Bir aksiyon lazım yani. Şu
tabii şimdi
önümüzdeki yani, iki ay içinde bir şey olması lazım.
Bizde hep bir anlatılan hikaye var ya işte Amerika Erdoğan'ı istemiyor vesaire. Hayır Amerika Erdoğan'ı istemiyor değil.
Ben
Amerika
ben de Erdoğan'la bir
cilveleşme süreci yaşıyor. Yani kim anlaşamadığı noktalar var elbette var. Yani Suriye başlığında var. Türkiye Suriye'de cihatçılarla iş yapmak derdinde. İşte ÖSO adı altında toplanmış. Bunlar artık Suriye Ulusal Ordusu ismini verdiler. Suriye'de zaten bu cihatçı örgütlerin isimleri haftada bir değişiyor. Bunun temel sebebi bir önceki isim kirlendiği için yeni isme geçip yeni bir meşruluk kazanmaya çalışıyor herkes. Şimdi Pompeo yani Amerika Dışişleri Bakanı bir Orta Doğu gezisinde bugün Mısır'dan kimi açıklamalar yaptı. Amerika ben çekileceğim diyor. Bu çekileceğim demesi mutlaka çekileceği anlamına da gelmiyor elbet ama kimi bir YPG'ye dokunulmasın istiyor. Türkiye YPG'yle bu anlamıyla bir uzlaştırma çabası içerisindeler.
Zaten tuhaf tuhaf da açıklamalar yapmıştı. Yani Türklerin işte Kürtleri kesmesini engelleyecek bir anlaşma zemini bulana kadar gitmeyiz gibisinden.
Yani dünyada çünkü bu iş biraz böyle bilinen bir iş. Özellikle Afrin operasyonundan sonra bu algı dünyada güçlendi. Türkiye ne kadar ben bunu böyle yapmıyorum dese de hem Avrupa'da hem Batı dünyasında.
Algı bu şekilde
yerleşti. Işte. Türkiye'nin hani yaptığı temel hatalardan bir tanesi bu cihatçılarla ortaklık yapması. Sonuçta siz bir örgütler bütününe kefil olduktan sonra, garantör olduktan sonra
onların her yaptığı ihale size kalır.
Tabii onları ordunuzun yanına alıp yürüttükten sonra orada yapılan her şey sizin aleyhinize çalışır. Ve bu örgütler de şey yani şimdi şu an Türkiye parasını veriyor, Türkiye için çalışıyorlar. Amerika biraz para verdim, onun için çalışıyor. Suudi Arabistan verdim, onun için çalışıyor. Yani Suriye Savaşı'nın zaten temel denkleminde bu örgütler hep böyle oldu. Suudi Arabistan para verdi, ona döndüler. Amerika verdi, ona döndüler.
Evet.
Haliyle böyle bir gerilim burada devam ediyor. Amerika'nın bir başka talebi, işte İran'ın bölgeden uzaklaştırılması ki bu Türkiye için bir başka şu an genel olarak Suriye başlığı konuşulurken bunun altı çok çizilmiyor ama bu Türkiye
bölgedeki
diğer müttefikleriyle ilişkisini ciddi anlamda gelebilecek potansiyele sahip hem Rusya'yla hem de İran'la sonuçta bu Astana ve Soçi süreçleri bu iki devletle ve Suriye hükümetlerinde dışarıdan desteğiyle yürüyor. O anlamda sıkıntı yaşanabilecek bir tablo var. Şimdi Türkiye'ye biçilen rol burada IŞİD'e karşı mücadele ise, şimdi IŞİD dediğimiz örgüt sınırın 250-300 kilometre açığında, yani Ürdün ve Irak sınırında, Suriye'nin Ürdün-Irak sınırında.
Ne olacak? YPG bölgesini atlayacak, YPG'ye dalaşmadan IŞİD'le mücadele edecek, sonra akşam eve mi dönecek?
Bu ve daha fazlası, yani şimdi Türkiye bunu şeyde yaşadı, yani Afrin operasyonunu yaparken, ki Afrin dediğimiz bölge Türkiye'nin 20-25 kilometre içerisinde, Suriye'nin 20-25 kilometre içerisinde girmesi gerektiren bir operasyondu. Hı hı. Bu operasyon 300 kilometrelik bir alan, çok devasa bir alan. Türkiye Afrin başlığında mesela zaman zaman çok sıkıntı yaşadı, ilerleyemediği günler oldu. Bunun sebebi de Rusya'nın zaman zaman havayı, hava alanını
kapatması.
Ki mesela YPG'lilerin terrifat, yani Halep hattına doğru geri çekilerek Afrin'de boşaltmalarını sağlayan da buydu. Rusya ne zaman hava sahasını kapatsa Türkiye'nin operasyonu durdu.
Evet. Çünkü çok zor bir süreçti, hatırlıyoruz.
Yani askeri operasyonlar, hava desteği isteyen operasyonlar. Tabii. Hele hele bir TSK'nın önünden bu cihatçı sürülerini gönderdiğiniz için bunlar çatışma potansiyeli olmayan tipler. Suriye'nin işte hırsızı, uyuşturucu müptelası, kadın tüccarı bilmem nesinin toplandığı bir örgütten bahsediyoruz.
Kuvayi Milliye denmişti değil mi?
Yani ÖSO'nun liderleri Suriye'nin kirli insanları.
Son bir cümleyle topla. İkinci maddemiz.
Haliyle Türkiye bu anlamda seçim öncesinde bir ödülle muhtemelen karşılaşacak. Türkiye'ye terrifat gibi, yani Kürtlerin çok olmadığı,
suya sabuna bulaşmayan bir cep verecekler.
Ağırlıklı
bu cepte oldu, biraz asker gezecek.
Ve muhtemelen buradan da en azından seçime kadar böyle. Hı-hı. Seçimden sonrası için IŞİD mevzu tartışılıyor. IŞİD'e Türkiye operasyon yapıyor. Bu teknik olarak bile çok zor bir iş.
Zaten seçimden sonra Allah kerim diyerek bunu işaret etmek istemiştik.
Seçimden sonra Türkiye'nin başka belaları olacak başında. Özellikle şu an frenlenmiş ikinci başlıkta aslında, ona geçiş içinde kullanabiliriz. İktisadi kriz başlığı giderek büyüyen bir hale gelecek.
Buradan Palo ailesine geçelim. Evlerimizin yeni konukları. Çok sevimli Palo ailesi, kalabalıklarda. İsimlerine şöyle bakıyorum, hepsi kutsal kitaptan alınmış isimler. Havva'sı var, İsa'sı var, Meryem'i var, Recep Tayyip'i var. Ama hikayeleri gerçekten ülkeyi sarstı. Ama acaba bu kadar özel bir vaka mı?
Palo ailesi bence bir konsantre hikaye.
Değil mi? Şey gibi böyle, yedi yani, kısım tekmeli birden böyle bir özetlenmiş.
Tabii bizim başlık o anlamıyla bence gayet hoş
oldu. Direkler arasında sahnelenebilecek falan böyle.
Tabii şimdi Türkiye'de yaşanan bu şeye baktığımızda sürece, yani Palo ailesini yaratan sürece demek lazım. Çünkü Palo ailesi havadan gelmedi.
Evet bir iklim gerekir bunların üremesi için. Böyle nemli, karanlık, loş ortamlar lazım ki üreyebilsinler.
Kesinlikle. Palo ailesi tam da bu karanlık tablonun içine doğdu. Aslında bence Palo ailesi tam bir yeni Türkiye portresi.
Yani karikatürü gibi.
Tabii yeni Türkiye'de ne varsa Palo ailesinde var.
Yani bu kadar korkunç, acı olaylar bunlar. Yani bir ailenin başına gelebilecek, yani inanılmaz.
Büyük şey. Dram. Yani özellikle o ufacık çocuklar.
Ölenlere mi üzüleceksin, delirenlere mi üzüleceksin?
Yani tecavüze uğrayanlara
mı üzüleceksin? Neresinden tutsan? Yani dolandırıcılık var, akla gelebilecek her tür rezillik var.
Ama şablonu biraz bu İslami iktidarlarda yaşanan gelişmelerle paralelliğini oturtursak,
bir mütedeyyin aile bu.
Tabii öncelikle işte para kazanmak için kullanılan din teması.
Evet.
Burada işte aileye dışarıdan gelen damat tam da
damat büyük çakal yalnız. Bütün daireleri üstüne yaptır, sattır sen sonra.
Şimdi Türkiye'de bir sürü böyle iş yapıldı. İşte otomobil firmaları, o imza firması çıktı. Tabii, bir sürü insan tokatlandı. İşte bunlar otel açtılar İstanbul'a, şuraya buraya. Tabii. Kimi cemaatlerle bu. Evet. Süleyman Ağacılar'la anlaştılar. Otel üzerinden ekstra tokatladılar. Jet Bakır oldu, onun üzerinden tokatladılar. Bilmem ne firmasını kurdular. En son işte bu neydi o çocuğun ismi? Tosuncuk.
Evet ya. Tosuncuk yedi paraları.
İşte bu sürekli
boş paradır.
Arjantin taraflarından Türkiye'ye selfie, video vesaire yollayan karakter. O karakter de ne diyordu? Biz işte Müslüman insanlarız. Faiz kazanç vereceğiz size. Helal para bilmem ne dedi. Tokatladı gitti.
Şimdi burada bir de yani şimdi çocuğa şiddet değil mi? Taciz bir madde. Kadına şiddet, kadın cinayetleri bir madde. İşte ne bileyim aile içi şiddet bir madde. İşte ne bileyim. Bütün hepsi sanki bir böyle.
Hepsinin temelinde bilim dışı dünyaya yaklaşım var. Yani aynı zamanda şimdi o işin işte iktidar yansıması. RTÜK şu an şeyi yasakladı. Cin demeyi yasakladı.
Evet, üç harfler diyeceğiz.
Üç harfler demek zorunda hissediyorsun televizyonda. Evet. Şimdi
üç harfler bu aile çok güzel
21.
üç harfler.
21. yüzyılda yani. Sen bir ülkede cin, ya yani bir masaldan gelen bir cin diye bir şey var. Çocukluk masalı işte. Evet. Buna inanabilirsin, inanmayabilirsin ama realitesine, gerçekliğine baktığın zaman
bir de sahne
bahsetmeyi daha desenle, yasaklayan bir
üç harfli desenle
bunlar bu tarz toplumlara İslami iktidarlarla zerk edildi. Evet. Bak Irak, severim sevmeyelim. Irak işgalden önce iyi kötü eğitim sistemi olan bilmem nesi olan bir sürü kötü yanını sayarız da.
Tabii canım yani.
Şimdi kıyaslayacağım başlık için söylüyorum. Geçen sene Irak devlet televizyonunda, Türkiye'nin TRT'si gibi bir tartışma vardı. Bir din insanıyla tırnak içinde bir bilim insanı. Dünya düz mü yuvarlak mı bunu tartışıyor.
Evet evet düz dünyacılar çok enteresan yani.
Şimdi
orada akıl fikir bitiyor da burada bizim şimdi
bu cin mevzu işte cinden denmeyecek cin diyene ceza vereceğim ya ben tam demek.
Demeyelim de yani sonuçta şu ailede olup biten ve Türkiye'ye yansımalarına bakıyorsun ben daha hocalardan hacılardan bir açıklama duymadım.
Yapmasınlar zaten.
Yani
şey duymadım. Evlerden Iraklılar yani.
Evlerden Irak ve yani nasıl oluyor da bu kadar böyle bir sessizlikle kutsanıyor.
Onlar şeyi bekliyorlar. Camide işte birisi olur da işte Ayasofya'da yani Ayasofya Müzesi'nde birisi dans ederse işte gidip protesto ederler de 100 çocuğa tecavüz edilirse hiçbirinin gıkı çıkmaz.
Aerobik yapmışlar ya geçen.
İşte onun için hepsi gitti protesto etti ama yani işte şu işe sesleri çıkmaz. İşte Ensar'da yapılan çocuk tecavüzlerine sesleri çıkmaz.
Bir de işin kriminal boyutu var. Süremiz de azaldığı için hızlandıracağım biraz. Yani şimdi Müge Anlı biliyorsun yıllardır işte tatlı.
O da devletin çöküşü kısmına tekabül ediyor.
Tabii canım yani şimdi.
Tam Türkiye'nin
yani ne yazık ki bu işlerin ortaya çıkması Müge Anlı'ya
hem Müge Anlı'ya yani. Kaldı hem de şu var. Bu çocuklar polise gidiyorlar.
Tabii canım polise tecavüz olduk diyorlar. Polise gidiyorlar, sığınıyorlar. Raporlar yapılıyor.
Polis bunları raporlara bahsettiğin gibi çocukların ifadelerine rağmen
iğneler batırılıyor. Yani
tecavüze
deneyeceğim. Babasına geri veriyor.
Tecavüzcüsüne.
Evet, tecavüzcüsüne geri veriyor.
Yani sen devletin polisisin ama senin devletinin temel ilkesi şeriat vari bir yere kayarsa işte senin meclis başkanın çıkar. Anayasanın 94. maddesini ben tanımıyorum. Seçimler zaten siyasi şeyler değildir.
Tabii canım değil yani.
Şimdi seçim süreçleri siyasi süreçler değildir diyecek kadar gerçeklikle hiçbir paralelliğini bağını kurmayan.
Geçen bir haber okudum
koparmış
ben.
Bir meclis başkasının ülkesinde bu olur.
İstanbul'da 2018'de evet 2018'de 20 milyon GPT sorgusu yapılmış. Ve bu bir başarı olarak da anlatılıyor.
Tamam, 20 bana ha desen 20 defa yapmışlardır.
İşte bana da bir 20-25 temiz yani en azından kimine beraber de girdiğimiz
tabii, oldu. Tabii 8-10'la beraber girdik.
Evet. Yani sen bunu yapıyorsun başarı da şimdi muhalif avlayacağım diye, FETÖ'cü avlayacağım diye, gazeteci avlayacağım diye bütün emniyeti ayağa kaldırıyorsun. 2008'den beri süre giden bir vahşeti polise intikal etmiş. Birden fazla kere polise intikal etmiş bir olayı. 11 yıldır ortalıkta yok. Bu mağduriyet devam ediyor. Ölümler, işte delirmeler, ne aklına gelirse var. Ve bunu Müge Anlı, garibim, oturuyor televizyon programında ortaya çıkarıyor. Bunun bir de tabii sosyolojik olarak işte şöhretten beslenmek, sistemin bu şekilde işlemesi, toplumsal yabancı, bir sürü başka yerde tartışırız da. Yani bunları kenara koyalım. Yani daha oraya gelmedik biz ülkece. Yani oraların tartışmaya. Emniyetin en son bir zahmet gidip de aileyi tutuklaması.
Tabii,
bir hafta boyunca televizyondan ifadeleri seyretmesi. Ya bu çapraz sorgusu var alırsın içeriye
ki
konuşturursun
yapan,
yani.
Yani bunu yapan o çocukların tecavüzüne bilmem neyi bir hafta televizyonda dinleyen savcılar, emniyet müdürleri şunlar bunlar. Metin Akpınar çok makul bir açıklama yaptığı için peşine düştüler.
Tabii canım halkı silahlı isyan adı.
Türkiye'nin 60 yıllık sanat duayenini pazar günü evinden kaldırdılar, gözaltına aldılar. Sonra akla izana uymayan biçimde işte halkı silahlı isyana teşvik gibi komik bir yani trajikomik bir başlıkla bunu yaptılar. Eren Erdem'in başına gelen
evet,
yani bir suç yok şimdi. Yani, devletin işlediği bir suç olduğunu söylüyor. Devletin işlediği suçu Eren Erdem'in.
Ya inanılacak şey bütün bunlar eften püften sebeplerle sabah operasyonlarıyla alıp işte tırnak içinde adaletin önüne çıkarılırken ortada böyle bir aile var. Polis raporlarında var, kayıtlarında var. Televizyona çıkıp barbar anlatıyorlar. Ve bunların gözaltına alınması bir zahmet 15 günü buluyor. Yani işte ya işte diyor ki şuraya gömdüm. Kemikler burada. İşte o ev değil de sarı evin altında diyor. Yani anlaşılır gibi değil. Bu arada iki maddeyle ilk bölümün süresini yedik. Ama Allah'tan ki üçüncü maddemiz İzban. Aha da CHP zihniyet diye göreceğimiz başlığı bitirdik valla. İkinci bölümde konuğumuzla beraber hem bir girizgah yaparız hem de telefonda konuşmaya devam ederiz. Evet sayın seyirciler programımızın ilk kez sona erdi. İkinci yarıda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Evet Çağlar ilk bölümümüzde iki maddeyi anca sığdırabildik. Biraz da konuk bağlantısından dolayı üçüncü maddeyi ikinci bölüme kaydırdık. İzban Ahan'da CHP zihniyeti başlığı atmışız. Alayım bir
yani
iki cümleyi.
CHP zihniyeti neden dedik?
Evet.
Önce onu söylemek lazım. Bir, yani İzban süreci
bu kadar mı kötü yönetilir?
CHP adına bu kadar fecaat bir yönetim olabilir. Niye? Çünkü burada insanlar çok basit. Bu kadar zammın oldu. Gerçek enflasyonun %50'lere vardı. Türkiye ekonomisinin hızla küçüldü. Küçülmenin ağırlıklı olarak da Türkiye'de üreten, çalışan insanların üzerine
dar gelirliğe yansıdı.
Evet, yansıtıldığı bir dönemden geçiliyor. Şimdi insanların kimi soruları oldu. Dediler ki işte seçim öncesinde neden böyle bir şey yapılıyor? Yani Türkiye her sene seçimin olduğu bir ülke. Böyle sorulara girmenin bir yerden sonra hiçbir esprisi yok.
Ve paranoyaya ne gerek var ki? Yani
tabii.
Şimdi anlaşılır gibi değil. Belediye işçisi greve çıkıyor. Ama az ama çok bir şey istiyor. Sen de CHP'li belediyesin. Ülke seçim sattı maalesef. İşte bir yeri sendik olsun. Çok yok aslında diyor. Komple olsun. Olabilir. Yoktur da hadi. Arkadaşlar seçim arifesi niye işte başkanına İzmirli mağdur oldu, ben çözdüm, işte yetkim iki ay ertelemeye yetiyordu, olsa daha da ertelirdi.
Ertelerdim dedirtiyorsun ki. İşçilerine bakış için niye böyle?
Bir de açıklamışsın, ben zaten asgari ücreti 2200 lira yapacağım diyorsun. Sendikanın istediği de zaten bu civarda bir para. Yani deseydin ya işte arkadaş 2200 mi istiyorsun? Al sana 2500 lira. 300 işçi değil mi buradaki sözleşme? 300 işçi de 1000 lira oynasa de ki 1000 lira fazla 300 bin lira yapar. Yılda yapar 3 milyon 600 bin lira. Sen ne demedin parası mi bana İzmir'in orta yerli, orta halli bir yerli
konakta
daire alırsın. Happy topu bu.
Onu yani desene. Lüks bir daireden bahsetmiyoruz.
Bunu yapsaydın da işte arkadaş bu zor koşullarda, bu ödeneksizlikte, bu baskı altında biz işçimize böyle davranıyoruz. CHP'yi yönetirse böyle yönetir deseydin.
Onu demek yerine ne yaptın? CHP yönetirse de AKP gibi yönetir dedin.
Dedin bunu dedin ya.
Aslında AKP ile bu anlamda bir farkın olmadığını.
Evet.
İşte Aziz Kocaoğlu'nun açıklamalarına yani ben baktıkça hani
şaka gibi yani inanamıyorum.
Sosyal demokrasi dünyada 1970'lerde bir krize girdi. Düşünsel krize girdi.
Evet.
CHP hala o dönemde.
Ya bırak artık sen bunu yani.
Yeni bir yaklaşım. Şimdi senin ülken dağılmış, senin ülkenin zenginliği %1'in eline toplanmış. Senin ülkende adaletli gelir dağılımı ortadan kalkmış.
Ya herkes fakir.
Senin ülkende hukuk ortadan kalkmış. Sen ama buna rağmen senin belediyenle, yani tamam Ulaştırma Bakanlığı'yla vesaire ortaklığın var ama belediyenin de burada payı varsa neden bu insanlara gerçeği vermek yerine bir de yani
ya yoksa da öne çık, bilgi olarak yana tavır koy.
Bilgi olarak da sürekli bilgi dezenformasyon yaratıldı. Evet. Yani işte en düşük işçi maaşı orada bilmem kaç bin liraya geliyor.
Brütünü söylüyor.
Brüt ücretleri söylüyorsun. Evet. Netini söylemiyorsun. Yani nete vurduğun zaman zaten bu adamlar 3 kuruş paraya çalışıyordu.
Ya herhalde öyle yani bunu şimdi siyaseten böyle yönetememenin bir imzası var mı? İşleri temsilcisi
de bağlanacak. Gerçek rakamları söyleyecek. Evet. Yani net eline geçen insanların rakamları. Bir de bunların gelir vergisi oranına göre
dilime
yılın ikinci yarında ve 9. aydan sonra ne hale geleceğini göreceğiz. Buna dönecek.
Hayır yani bu CHP belediyesinin bunu bu şekilde yönetmesi, seçime giden ülkede bu basiretsizliği göstermenin izahı ne? Yani bunlar en azından içinde kendi işlerinde bir öz eleştiri yapmıyorlar mı? Yani bunu merkezden çağırıp hemşehrim ne yapıyorsun diye.
Bizim bu burada başından beri söylediğimiz şey CHP tekrar ve tekrar gerçek kılıyor. Evet. Neydi o? Biz Türkiye'de muhalefet olmadığı için AKP rahat rahat bu köpeksiz köyde işte değneksiz dolaşma hürriyetine
sahip. Abdurrahman Çelebi.
Şimdi bir yandan sen işte AKP'nin eski kurucusunu oradan aday yapmaya çalışıyorsun ki Aksu şeydir işte koskoca yaşlı amca hadi göbek at da görelim diyen falan filan bir adamdır. Yani cemaate dair söylemi ortadadır. Bunların hepsi ortadayken bu topa girmeye çalışıyorsun. İki İstanbul'da bir aday çıkarıyorsun. İstanbul'a da Ankara'da bir aday çıkarıyorsun. Bu adayların hiçbirisi bu ülkenin kurucu değerlerine doğrudan bağlı İnsanlar değil. Bugün Ekrem İmamoğlu açıklama yapıyor işte. Ki Kılıçdaroğlu da benzer bir açıklama yaptı. Şeyin meclis başkanının Binali Yıldırım'ın adaylığına ilişkin. Bakın da siz bu ülkenin anayasasını korumaktan mükellef değil misiniz?
Yani hangi
hürriyetle ben ilgilenmiyorum bu başlıkla deme durumuna düşürebiliyorsunuz.
Kaldı ki meclis başkanı siyaset seçimler siyasi faaliyet değildir dedi. Yani şimdi
o bunu diyor Kılıçdaroğlu seçimden sonra sağ olsa Ankara'ya dönecek diyor. Anayasa var anayasa. Yani o anayasa o yasalar çiğnendiği için senin vekillerin
içeride. Sen buna he dersen hepsine he demiş oluyorsun.
Biz gazeteciyiz. Şimdiye kadar ben 100 küsür davadan fazla davada yargılandım. Bir sürüsünden ceza aldım. Hiçbir kanunu değil. Beyin kanamasından hastanede yatarken ceza aldım.
Evet, bilmez mi?
Şimdi bunlar oluyorken, bir sürü insan oluyorken, işte biraz önce haber programına bir arkadaşımız konuk olmuşken, tüm bunlar yaşanırken, hukuk ortadan kaldırılırken, bu ülkenin devasa çınarları
Evet, zul altına atılırken.
Cezaevlerine koyulurken, üstüne baskı kurulurken, ağzını açmıyorsan, hukuku korumuyorsan senin muhalifliğin kime ne faydası var?
Evet, yani olmasa da olur bir noktaya geliyor.
Orada rantı o yesin, buradaki rantı ben yiyeyim
evet,
meselesi.
Telefon attığımızda Demiryol iş yeri temsilcisi Berkant Arda var. Kendisiyle şimdi İzban'da ne olup bittiğini konuşacağız. Merhabalar.
Merhabalar herkese Berkant. İyi akşamlar. Kimler var bilmiyorum, tam alamadım sesinizi ama herkese merhaba demek istiyorum.
Teşekkür ederiz. Evet, sizden alalım. Bu süreçte neler yaşandı?
Şimdi İzban'da biliyorsunuz yaklaşık 29 gün grev yaptık. 29'un evet. Sonunda grevimiz iptal edildi. Anayasal hakkımız gasp edildi olarak diyorum ben buna.
Evet.
Şimdi çok kısaca özetleyeyim. Net bir şey söyleyeceğim. Şu anda İzban'da personelin %80'i 1 Ocak yani 1 Ocak'tan itibaren asgari ücretle çalışıyor. Maaşları asgari ücret seviyesinde.
Asgari ücretle.
Personelin %80'i asgari ücret alacak. Evet. Bunların %20'si de 20'şer 30'ar 40'ar lira fazla alacak. Bakın hepsi asgari ücretli şu anda. Hı hı. Grevi neden yaptığımızı özetliyordur bu. Onu söylemek istedim en direkt olarak.
Evet.
Şimdi değinmek istediğim noktalardan bir tanesi biliyorsunuz ana muhalefet partisi lideri 2200 liralık asgari ücret açıklamıştı.
Evet.
Burada bunu biz göremedik. Buranın %50 ortağı biliyorsunuz İzmir Büyükşehir Belediyesi'dir. 47 ve şirketleri 1-1-1 olarak gider bunlar.
Hı hı.
Yani söyleyeceğim yaklaşık 29 gündür hedef alınıyoruz. Kamuoyunda sürekli hedef olarak gösterildik. Sürekli olarak işte birilerinin kuklası olduğumuzu söylemeye çalıştılar. İma ettiler.
Evet.
Her yerde bizi bu şekilde ima ettiler. Bugün söylemek istediğim şudur. Personelimizin 270 kişisi asgari ücretlidir. Geri kalanı da 20'şer 30'ar lira fark alıyordur. Hı hı. Bu insanların onurlu mücadelesini, ekmek mücadelesini, ekmeğliklerini bir parça daha ve bir nebze daha olsun evlerine fazla götürmek için verdikleri mücadele tamamen siyasete alet edilmiştir. Hı hı. Her ne kadar her seferinde biz bunu söylediysek de kimse sesimizi duymadı, duyuramadık. İyi duyuramadık diye düşünüyorum.
Peki Berkant Bey... Görüşmeler sürecinde neler yaşandı? Sonuçta sizin yani dediğinize göre zaten asgari ücret alıyor. 270 kişi kalan da 30-40 lira biraz belki yukarı bir para alıyorlar.
Evet. Yani
bu görüşmelerde neler yaşandı? Yani argüman ne karşı tarafta?
Yani biz görüşmelerimizi heyet olarak İzban Anonim şirketiyle yaptık. Yani biz direkt olarak hiçbir siyasiyle görüşmedik. Yani evet. İzban Anonim şirketiyle görüştük. Bize verilen tekliflerin, işte zaten görüşmelere başlamadan eski askeri ücretle yani 1600 lirada da bizim 54 arkadaşımız askeri ücretliydi. Yani zaten askeri ücrete çalışıyordu. Bunları ima ettik. Bu tür sektörde biz şimdi şöyle anlatayım size. Biz konvansiyonel hatta tren işletmeciliği yaparak yolcu taşıyoruz. Yaklaşık 340 kişi günde 260 bin ile 300 bin arasında yolcu taşıyor.
Evet.
Yaklaşık 120 kilometrenin üstünde bir hattımız var. Ağır bir hat biliyorsunuz çalışıyorsunuz. Demir yolculuğun tehlikeli iş sınıfında bir iş grubudur.
Büyük dikkat
bu yolda çalışıyoruz. Bu tür gruplar arasında çalışan raylı sistemlerde biz en düşük ücreti alıyoruz. Yani hele konvansiyonel hatta çalışanların yarısını bile almıyoruz. Onu çok net olarak söyleyebilirim. Hı hı. Çok net olarak söyleyebilirim. Biz biliyorsunuz bordrolarımızı astık. İşte 2000 lira, 2100 lira diye bordrolarımız var. Bunların içine ikramiyelerimiz de dahildir.
Hı hı.
Bunları her seferinde biz anlattık. Gün itibarıyla grev ertelendi. Arkadaşların moralleri çok bozuk. Yani
evet,
ama gururlular. Bizi çok mutlu ediyor beni de tabii ki de bu. Gururlular. Bir şekilde grevimiz yani işçi emek sınıfına örnek olmuştur diye düşünüyorum. Çünkü biz ekmek mücadelesi verdik.
Sizin grev boyunca talebiniz neydi İzban'dan?
İzban'da
ne kadar zam istiyordunuz? Yani
olarak %26 ücret talebimiz var.
Enflasyon kadar.
Tabii. Enflasyon ortalama 26 olan var, 27 olan var. Hı-hı. Yani 35 olan yok, 30 olan da yok. Öyle söyleyeyim ben.
Yani size. Asgari ücret üzerine %26 evet. Ek istiyordunuz.
Asgari ücretlilerin üstüne %26, 27 ücretlerimiz vardı. Sosyal haklarımız sosyal hak taleplerimiz vardı bizim. Hı hı. İşte bu gece çalışanlar, biz 24 saat vardiyalı çalışanız. İşte gece çalışanlar için vardiya primi istedik. Sürüş tazminatları istemiştik. Bunların en başlıcaları.
Özlük haklarını da iyileştirme istediniz.
Tabii bekarlar için de sosyal yardım adı altında istediğimiz maddelerimiz vardı. Bunlar zaten görüşülmedi. Yani biz biliyorsunuz %30'luk bir teklif gelmişti. Resmi olarak verilmedi bize bu teklif. Sayın Genel Başkanımız Ergun Atalay aranmış. Sayın Aziz Kocaoğlu bu teklifi verdiğini söylemiş. Bu teklif bize geldiğinde biz bunu değerlendirirken daha yani arkadaşlarımıza sormadan sunmadan sabah grevimiz ertelendi. Onu söyleyebilirim. Biz bunları şey yapamadık, değerlendiremedik bunu. Sabah grevimiz ertelendi. Zaten biliyorsunuz Nihat Bey'in tweetinden sonra da biraz aslında şüphelenmiştik bundan. Bir tweeti vardı bu işte.
Yani %30'luk teklif geldi İzban'dan ama o sırada grev ertelendi, öyle mi?
Tabii ki, yani bize bu yaklaşık akşamüstü saat 16-17 gibi geldi. Bu biliyorsunuz bir de teklifler böyle kişi bazına gelmez. Sizin bunları oturup bir yerlere oturtmanız gerekiyor. Oturtmanız gerekiyor. Biz bu hesapları yapıp arkadaşlarımıza, sonuçta biz buradaki grevi şöyle başladık. Çok önemlidir. Grev oylamasıyla biz greve gittik. Yani heyet grev kararı almadı. Çalışanlarımıza bize verilen teklifleri, %14-15'lik teklifler vardı, 16'lık teklifler. Ortalamasını söylüyorum, 16-17 gibi. Biz arkadaşlarımıza sorduk. Arkadaşlarımızın %99'u grev kararı aldı. Ve biz de dedik ki bu sözleşmeyi yaparken, biz heyet olarak karar almayacağız, çalışan arkadaşlarımızın taleplerine göre karar alacağız dedik. Çok demokratik bir süreç oldu diye düşünüyorum. Arkadaşlarımız da bu süreçten gayet mutlular. Sonuçta geldiğimiz tablo, bir aylık bir grevin sonucunda insanlar ücretlerini alamadılar. Ücretlerini alamadıkları için bir karşılığı da bulmadı. Bir şekilde biz ortada yani mağdur durumda kaldık. Şu anda çözülen, belki trenler çalıştı, yolcular taşınıyor, çözülüyor. Ama biz bu durumun mağdurları biziz.
Evet, peki en son %30'luk yani teklif kabul gördü mü?
Hak bağlı anayasal hakkımız bir şekilde gasp edildi, engellendi. Öyle diyorum ben.
Son durum bir özetler misiniz bize? Şu anki yani nasıl işleyecek bundan sonraki süreç? Yani %30'luk bir teklif var, grev ertelendi.
Yanlış anlaşılıyor. Grev ertelemesi demek şöyledir, grev yasaklanması demektir. Yani grev ertelemesi ismi size sanki ertelenmiş ve 60 gün sonra yapılacakmış gibi yorumluyorlar. Ben izliyorum medyadan da. Bu grev yasaklandı. Yasa diyor ki, yasa açıktır, yasada da vardır. Grev ertelendi. Taraflar görüşecek. Uzlaşacaklar. Uzlaşamazlarsa Yüksek Hakem Heyeti'ne gidecekler. Yüksek Hakem Heyeti'nin de kararı da kesindir, biliyorsunuz.
Evet.
İtiraz edilemez. Bir şekilde bu durumun çözüldüğünü herkes beyan ediyor. Biz billboardlarda da görüyoruz, sosyal medyada, Twitter'da da görüyoruz. Herkes çözdük diyor. Bizim durumumuzu kimse çözmedi. Nasıl çözülecek çok merak ediyorum. Bu yeni bir süreçtir, biliyorsunuz. Yeni bir sürece girdik. Hakkımızda hayırlısı diyorum artık, yani söyleyebileceğim.
Şimdi bu yeni süreçte grevsi olarak masada İzban'la görüşeceksiniz. En son bir %30'luk öneri vardı. Bunun geçerli olması mümkün olacak mı?
Onu bilmiyorum. Yani bize herhangi bir şekilde bize bununla ilgili benim bildiğim bir temas yok şu anda.
Peki Berkant Bey, İzban'ın bu tavrının arkasında sizce ne var? Yani baştan bu grev hiç olmadan da sizinle böyle bir uzlaşmaya gidebilirdi. Sonuçta istediğinize bakınca istediğiniz bir şey de yok ortada.
Şimdi şöyle anlatayım. Biz bunu şöyle özetliyoruz.
Yani nasıl algılıyorsunuz onu?
Ben 2012 yılından beri İzban'da çalışıyorum. Bu üçüncü grevim. Bir tanesi iş bırakma diyelim. Bizim çünkü şehir içi toplu ulaşımda grev hakkımız 2016 yılında başladı. 2012 yılında biz bir günlük iş bırakma eylemi yapmıştık. Bir gün bıraktık. Bizim 13 arkadaşımızı işten attılar. Sonra tekrardan atıldıkları için, işi bıraktığımız için pazarlıklar sonucu tekrar işe alındılar. Sağ olsun Ergun Başkanım aracı oldu. bize bazı sözler verildi o dönemde de. Bu sözler tutulmadı. Hı hı. O sözler tutulmadı. Bir günlük bir iş bırakma, grev demeyeceğim ona. Hı hı. 2016 yılında biliyorsunuz şehir içi toplu ulaşımda grev hakkı tanındı. Bundan önceki süreçler hep yüksek hakemle gitti. Evet. Biliyorsunuz. 2016 yılında da bir grev yaptık. Bu biliyorsunuz bu da ses getirdi. Evet. 8 gün sürmüştü bu grev. İşte Ankara'da bu sözleşme imzalandı. Evet. Bizim isteklerimize çok tatmin eden bir durumda olmasa biz bir şekilde bir noktaya varmıştık. Evet. Ama aynı şekilde biliyorsunuz 2000 şimdi bu yılda yaptığımız grevin problemleri hep altında temelinde ücret politikası yatıyor. Hı-hı. Yani bugün ne dedim ben? 1 Ocak bakın ne kadar maaş aldığımız ortaya çıktı. Yani evet. Bunu söylemeye çalışıyorum. Hepimiz asgari ücretliyiz İzvan'da. Bugün asgari ücretin oranı bile...
Bunun altını daha iyi bir çizmek lazım. Yani sizin grev sürecinizde çok sayıda böyle yanlış enformasyon, bilgi ortalığa saçıldı. Bunların başında da işte İzban işçilerinin ortalama 4-5 bin civarında 7 bin liraya varan maaşlar evet. aldığına dair bir rivayet bütünü çıktı. Siz açık açık şu an diyorsunuz ki bizim 270 çalışanımız zaten asgari ücretle çalışıyor.
Şu anda 1 Ocak'tan itibaren 270 arkadaşımız asgari ücretli oldu. Kesiyorum kusura bakmayın biraz zor söylüyorum. 270 arkadaşımız asgari ücretli şu anda çalışacak. Bunun yanında da geri kalan %20'lik kısım, 25'lik kısım da asgari ücretin 20'şer 30'ar 40'ar lira üzerinde maaşı olacak. Onu söylemeye çalışıyorum.
Evet yani o anlatılan sizin brüt, size getirilen brüt teklifleri net tekliflermiş gibi kamuoyuna anlatan, anlatılması daha doğrusu gerçeğin çarpıtılmasını gösteriyordu.
Yani işte bu netten brüte, brütten nete bunu bir şekilde bu toplu görüşmeler biliyorsunuz brüt üstünden yapılıyor her yerde. Alışa gelmiş bir süreç, bir garip bir durum ama gelenek böyle diyelim. İşte bunu anlatırken insanlar tabii sokaktaki vatandaş bunu yanlış yorumluyor, doğrudur. Doğrudur. Hesabı yanlış oluyor. Evet. Hatta biz biliyorsunuz bir sürü basın bildirisi dağıttık. İlk verilen rakamları da herkese veriliyormuş gibi yansıttılar. Herkes alıyormuş gibi yansıttılar. Biz hatta biliyorsunuz yalancısın İzban diye bir başlık atarak sendikamız bununla ilgili basın açıklamalarını yaptı. Birçok videomuz da vardı kendi resmi Twitter hesabımızda. İşte bu en son 4000 küsür liralarla biz bunların altına da her bankamatimize yatıracaksanız işte 2 yılda zam istemiyoruz. O 4000 liraları göreceksek biz 2000 evet. liraları da istemiyoruz. Her ay bankamatimize yatırın biz gelip çalışalım dedik diyorsunuz.
Evet. Gerçekten yani işçi hareketi olarak gurur duyduğumuz bir durum direniş ama tabii yani gele gele sonuçta asgari ücrete gelmiş olması da işte acısı bir durum. Yani
kesinlikle.
İnsan
yani durumu özetleyen en iyi durum bu. Kusura bakmayın böyle çok uzun uzun anlattım. Kısa bir öz anlatmak istedim.
Yok ama... o yüzden bağladık size uzun uzun anlatın diye. Yani özel verdiğince. Çünkü sonuçta siz çok stratejik bir iş yapıyorsunuz. Canlar size emanet. En son yaşadığımız tren kazası daha hafızalarımızda taze. Dolayısıyla bu işleri yapan personelin en azından evine gittiğinde huzurla yatağına başını koyması lazım. Yani bunu da sağlayacak çok... insani koşulların bu işçilerimize sağlanması gerekir. Bırakın yani şeyi hani işçi haklarını, geçim indirimini, işte ülkenin krizini hepsini geçtim. Yani böyle alanlarda çalışan nasıl bir pilot, THY'de pilot kaç para alır bugün işte ayda? Asgari ücret verip de pilot uçurabilir misin? Yani sen demir yollarını emanet ettiğin 300 tane işçi arkadaşımıza ağlata ağlata diyeceğim neredeyse yani günün sonunda verdiğin gene asgari ücret. Doğru mudur?
Doğrudur. Özeti budur, evet.
Evet, Berkant Bey çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için.
Ben teşekkür ediyorum.
Çok teşekkür ederim. Mücadelenizde
arkanızdayız. Teşekkürler, seçimde olduğunuz için. Sağ olun, iyi akşamlar.
Birkaç dakikamız daha var herhalde.
Yok ama sen bir cümle söyle.
Birkaç dakika çalmış olalım o vakit. Yani şu tablo, işte şimdi bir sürü başlığa değiniyoruz. Hı hı. Ama yani ülkenin bu işe giderken tek başına bu işin sorumlusunun AKP olmadığını da gösteriyor.
Evet.
Yani programın başında sen de söyledin işte ikinci kısımda. Yani bu ülkede %50'ye varan bir gerçek enflasyon varken, bu ülkenin zenginliği hükümet tarafından Türkiye'nin %1'lik kesimine hızlı bir biçimde
transfer
edilirken, bu ülkenin ama gerçek sahipleri, gerçekten bu ülkeyi üreten, işte İzmir'de kalkıyorsanız, bir yere gidecekseniz İzban'ı en sonu kullanırsınız.
Tabii canım. Yani.
Bu insanlar olmadan, İzban'ın ulaşım hattı olmadan bu işler yürümez. Tüm bunlar olurken siz insanların, burada bir grup 300 civarı işçinin insani yaşam koşullarından filan vazgeçmişler. Çünkü TÜİK'in rakamları bile diyor ki Türkiye'de 6 bin liranın altında gelirim varsa yoksulsun arkadaş diyor.
Tabii canım, açlık sınırı kaç para?
İşte yoksulsun. Tabii. Açlık sınırı 3 bin lirada. Şimdi bunlar olurken şu insanların şuradaki küçük taleplerini
Bu hale düşürülmedi yani.
Yani bir de dezenformasyonla, işte en düşük maaşı zaten biz 4000 liralara çıkardık, şunu yaptık, bunu yaptık diyerek, bu yalanı söyleyerek, buna muhalefetin ve hükümetin ortaklığı içerisinde gerçekleştirerek. Çünkü şimdi Erdoğan bunu söyledi de CHP farklı bir şey mi söyledi?
Ya hükümetten önce sonuçta bir şey beklediğimiz yok. Buradan kalkıp da doğru düzgün bir açıklama, doğru düzgün bir hareket geleceğini ummak çocukça olur. Ama muhalefetin, yani bunun için HDP'yi de kat, CHP'yi de kat, tabii, partiyi tabii de kat. Yani sokaktan içeri girmemeleri lazım. Bir kaldırım köşesi bulup üzerine çıkıp bu meseleleri anlatmaları lazım. Yani bir, yani bizim işimiz yani bunları noktaya gelmeye çağırmak. Yani bir muhalefet edeceksen,
bu işin mimarlarından biri de CHP.
Yani olacak iş mi?
Yani olacak sen mi? Türkiye'nin en büyük üç kentinden biri senin belediyen. Oradaki insanlar insani yaşam koşullarına kısmen yaklaşmak istiyorlar. Ve sen gerçekten yalan ve dezenformasyon üzerine kuruyorsun bunu. Üstelik yani işte Türkiye'de iktidarı istememeleri de buradan geliyor.
Evet.
İktidarı isteseler de bu süreci farklı örgütlerlerdi. Bu süreçte emekçilere ben AKP'den farklı olarak sizin yanınızdayım diyebilme şansları vardı.
Böyle saçma şey mi oldu?
Kendi ayaklarına teptiler. Türkiye'de seçmen kendine AKP'den kurtulmak istiyorsa düzgün CHP dışında gerçekçi bir hat çizmek zorunda.
Evet. Evet sayın seyirciler, ülke gündemi gördüğünüz gibi haksızlıklarla dolu. Bir ülkede muhalefet dediğiniz sonuçta dışarıda kalanın umudu olmak zorundadır. Herkesin umudu olmak zorundadır ki bu kapı karanlığa çıkıyorsa bir başka kapıya dönebilesin. Ne yazık ki ülkemizdeki muhalefet bu umudu da hepimizin elinden alıyor. Sadece bir mahallenin değil, bütün ülkenin umudunu elinden alıyor. Umarım daha iyi günlerde görüşmek üzere. Haftaya aynı gün ve saatte, günün sonunda da yine birlikte olacağız. İyi akşamlar.